Aydın 30, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 332. Uzun bir süre yan yana el ele seccadenin üzerinde uzandık. Sessizce gökyüzünü yeşil dalları seyrettik. Sonra Gülseren doğruldu, sepeti açtı. ''Sana sürprizim var.'' dedim Emre. ''Buna ne dersin?'' En çok sevdiğim cevizli pastayı gösteriyordu. ''Elimle sana yaptım.'' Uzanıp yanağından öptüm. Seccadenin üstüne peçeteleri serdi, çay bardaklarını çıkardı. Pastanın yanında çeşitli kurabiyeler, çörekler vardı. Termostaki çay soğumuştur dedim. Gülseren açtı, bardaklara koydu. Hiç de soğumamış. Yiyip içerken Gülseren önemsemezmiş gibi sordu. Babamla amcamın niçin kavga ettiklerini sormadın. Ola ki bir aile sorunudur, seni üzerim. Neydi biliyor musun? Amcam Bay Hidayet Kor Yürek ille de hemen Avrupa'ya gitmek istiyor. Bilirsin bir gitti mi en az 3 ay gelmez. Bu da dert mi Gülseren? Bırakın gitsin, isterse hiç gelmesin. Ben de öyle düşündüm. Ne var ki babam birdenbire fena öfkelendi. Aşk olsun birader. Tam kızımızı Gülseren'e evlendireceğimiz sırada gitmeye kalkışıyorsun dedi. Amcam da canım ben onları çoktan baş gözettim. Üst yakası resmi formalite. Ben olsam da olur olmasam da dedi. Babam işte bu sıra fena halde öfkelendi. İyi öyleyse dosta düşmana karşı tam nikah düğün sırası kızın amcası bırakıp Avrupa'ya kaçmış diye bizi rezil et karşılığını verdi. Üst yakasını anlatmayayım. Karşılıklı konuştular işte. Amcamın kibar adam olduğunu bilirsin, yemekten kalkıp gitmedi. Avrupa'ya da gider mi gitmez mi bilmem. Doğrusu ben de çok kırıldım amcama. Ne demek bu böyle Emre? Nikahımıza 1 ay bile kalmadı. İşlemini yaptırıyoruz. Neredeyse kağıtlarımız askıya çıkacak. Amcamın tam bu sırada kalkıp gitmesi Alsancak sosyetesini ayağa kaldırır vallahi. Canım bize ne herkesten? Biz evleniriz, onlar konuşur, olur biter bu iş. Hem biliyor musun Hidayet Bey'in bu gidişi ya da gitmek isteyişi bana biraz önce konuştuklarımızla ilgili gibi geliyor. Sonra memleketteki politik tedirginlik de kendisini sıktı. Haklısın Emre, ben de şu geçen bütün kış süresince şaştım kaldım. Nasıl amcam İzmir'den ayrılmadı, bir geziye çıkmadı diye. Onu ne bağladı buraya bilmem. Oysa İsviçre'ye kış aylarında giderdi, Davos'ta kayak yapardı. Şimdi baharda yaz aylarında İsviçre'ye gitmek istiyor. Orada da pek durmaz ya, Fransa'ya geçer. Sana söylemiş miydim orada yıllardan beri bir hanımı olduğunu? Niye getirmez bu hanımı bunca yıldır Türkiye'ye? Sorulmaz ki. Babama Emre'nin ablası, yarbay olan eniştesi İzmir'e atanmış geldiler demiştim. Bak aklıma geldi. Söz arasında amcama bak Emre'nin ablası eniştesi bir de İzmir'e gelmiş diye çıkıştı. Bir gün annem de size ablama eniştene hoş geldine gelecekler. Buyursunlar. Biz kendi işimize bakalım öyle değil mi Emre?
Tamam öyle.
Sevgili amcam Hidayet Bey'in memleket için de olsa ailesi için de olsa canı azizini üzmeyeceğini bencilliğini bilirim. Şimdi bazı sözlerini daha iyi anlayabiliyorum. Bak bir seferinde ne demişti? Ben insanlara, olaylara sinema seyreder gibi bakarım. Bir film gibi ilgilendirir beni. Sonra üstümde durmam, unuturum. Hadi kendisi bir yana, dünya bir yana.
Gülseren'in üzüntüsünü çok iyi anlıyordum. Evlenmek gibi çok sevinçli bir gününde sevgili amcasının onu bırakıp gitmesi onun için çok anlamlıydı. Bütün çocukluğunu sevgili amcasını bir türlü defterinden silmiyordu. İlk tanıştığımız günden bu yana Gülseren de bana karşı Bay Hidayet Kor Yüreğin o ilk günlerdeki içtenliği yavaş yavaş tavsamış, yerine bir soğukluk gelmişti. Bunun bir süredir farkındaydım. Uğur bile bu yıl bana eski dostluğunu, arkadaşlığını gösteriyordu. Teniste bana yenilmesini artık doğal karşılıyordu da Hidayet Bey Uğur adına yenilgiyi kabul edemiyordu. Bana içten içe kızıyordu. Bu söz uzadıkça Gülseren'in üzüntüsü artıyordu. Canım şu Hidayet Bey amcamızı şimdi yanımızdan kovalım dedim. Gülseren gülümseyerek yüzüme baktı.
Öyle ya, günümüzü zehir etmeye hakkı yok karşılığını verdi, sepeti topladı. Yeniden yere uzandık, başını kolumun üstüne koymuştu. Hiç konuşmadan ayaklarımızın ucundan görünen uzaktaki körfezin üstüne inen güneşi seyrettik.
Gittikçe bir ışık, bir renk dalgası bizi sarıyordu. Göğsüme doğru sokuldu. Onu kolumun arasında sıktım. Başını kaldırıp yaşlı gözlerle gözlerimin içine baktı.
Bu mutluluk beni öldürebilir Emre.
Yok, mutlu kişilerin aklına ölüm korkusu gelmemeli.
Haklısın, rahat, aç gözlü insanlar ölümden çok korkuyor. Benimkisi söz gelişi işte.
Sonra daha da doğruldu. Şirret bir kadının eli maşalı bir kadının ustaca taklidini yaparak elini beline koydu.
Bizim dalgamıza taş atanın diye söyledi,
gülmeye başladım. Haydi arkasını getir bu sözün.
Sen getir.
Peki, dalgamıza taş atanın yedi ceddine, sülalesine, geleceğine, geçmişine. Kahkahalarla gülerek Emrem benim diye boynuma sarıldı. Kaç yıldan beri bugün ilk kez Gülseren'i iyice yüreğimde hissediyordum. Onun sadeliğini, içtenliğini, açık sözlülüğünü de çok seviyordum. Hele bilgiçliği. Bana çok şeyler düşündürüyordu. Bilgiçlik taslamıyordu, yeri geldiğinde bildiğini söylüyordu. Uzun bir süre daha el ele, yanak yanağa kaldık. Güneş yitmiş gitmişti. Yeşil çamlar şimdi kıpkızıl tutuşmuş görünüyordu. Yavaş yavaş toparlandık. Seccadeyi dürdüm, sepeti aldım. Gülseren de termosu kucakladı. Eh Gülseren dedim, bizi şimdi şu halimizde tenis kulüpten birisi görmeli.
Ne olurmuş görürse?
Kulübe bütün yaz yetecek dedikodu sermayesi çıkar.
Çanlarına çabuk ot tıkarız. Haziran'ın ikisinde evleniyoruz. Hem hepsinin canı cehenneme.
Tepeden indik. Kahvenin yanındaki çeşmeden elimizi yüzümüzü yıkadık. Kahve bir bahçenin sol yakasındaydı. Asıl kahve bir anıt gibi yapılmış genişçe bir salondu. Bunun içinde oturulmuyordu. Atatürk'ün gençliğe seslenişi ve bu yerden 9 Eylül 1922'de Türk ordularının İzmir'e girişini izlediğini belirten mermer üzerine yazılmış yazılar vardı içeride. İçerisini gezmeye, yazıları okumaya başladık. Yan kapıdan bugünkü kahvenin bahçesine çıkılan yerde çok yaşlanmış bir çınar ağacı vardı. Çınarı devrilmesin diye desteklerle tutmuşlardı. Ne var ki bu anıt yerine yapılan kahvenin içi çok bakımsızdı. Gülseren'le yazıyı okurken gözüm sağ yakadaki açık kapıya ilişti. Beyaz sakallı bir yaşlı bize bakıyordu. Yavaş yavaş yanımıza yaklaştı.
''Gördünüz mü evlatlarım şuranın halini?'' dedi.
''Hiç de iç açıcı değil. Niye şu kahveci olsun burasını bir süpürüp temizlemez?'' Yaşlı adam dikkatli dikkatli bir bana bir de Gülseren'e baktı. Sesini alçaltarak başını ikimizin arasına uzattı.
''Buraya girmeye korkar.''
''Niçin? Neden korkar?''
''Demir kıratlardan.''
Bu sözleri söylerken telaşla iki yakasına bakındı.
''Yoksa siz demir kırat mısınız?''
Benden önce Gülseren patladı.
''Hepsinin boynu altında kalsın.''
Yaşlı adam bu karşılığa çocuklar gibi sevindi. Başına bir poşu sarmıştı. Keçi kılından bir pantolon vardı ayağında. Eski ceketi dizlerine dek uzanıyordu. Pamuk Prenses'in yedi cücesinden birine benziyordu.
''Gelin bakın hele size ne göstereceğim.'' diye elimizden kolumuzdan çekti basmaya.
Yine mermer üzerindeki yazıya yaklaştık. Parmağını uzatarak gösterdi.
''Şuraya bakın, şuraya bakın. Mustafa Kemal Paşa'nın adının üstüne, adının yazıldığı yere bakın bir.''
Baktık, nasıl da dikkat etmemişiz. Mustafa Kemal sözcüklerinin üstü delik delikti. Yaşlı adam buruk ağlamaklı bir sesle
''Hem de kurşunla vurdular paşamı.'' dedi.
Gülseren bana, ben Gülseren'e baktım kaldım. Beyaz sakallı yaşlı susmuyordu.
''Niye yüzünüz bembeyaz oldu çocuklarım?'' ''Olur ya, bakınız anlatayım bu iş nasıl oldu?'' Mareşal Fevzi Çakmak bir süre önce buraya geldi. Şu yan bahçede kahve içti. Burayı gezdi. Mustafa Kemal Paşa'mı öven sözler etti. Buradan Parsa'ya, Kemal Paşa'ya, hani Nife geçip teftişler yaptı. Demir kıratlar bu işe çok kızdılar. Ne oluyor bu emekli paşa eskisine? Bize karşı nasıl parti kurarmış Mustafa Kemal arkasını alıp diyerekten ayaklandılar. Buralarda kavgalar oldu. Biz Kemal Paşa'yı da tanımıyoruz diye böylece adını bile kurşunladılar.
Vay namussuzlar vay diye söylenmişim. Gülseren ağlamaklı oldu.
Bu hallere de mi düştük baba diye sordu yaşlı adam. Düştük kadın kızım düştük.
İler tutar bir yakamız kalmadı gayri karşılığını verdi.
Ayaklarımın ucunda yükselip kurşun yerlerini incelemeye giriştim. Gülseren de omzuma asılmış kurşun yerlerine bakıyordu. Birdenbire koca çınara açılan bugünkü kahvenin bahçesine açılan kapının yanından gürleyen bir sesle sıçradık. Biri yaşlı adama bağırıyordu.
Madalyanı da mı gösterdin konuklara? Madalyanı da!
Yaşlı adamın kansız beyaz sakallı yüzü pesmembe oldu.
Gerekirse gösteririm. İstiklal madalyamdan mı utanacağım? Karşılığını öfkeyle verdi.
Bağıran tıknaz orta yaşlı, lacivert ceketli, kilot pantolonun üstüne rugan çizmeler çekmiş esmer bir adamdı. Tepem attı ama kendimi tuttum. Baktım kahveci korkuyla bu adamın arkasına silmişti. Adama meydan okurcasına Gülseren'e döndüm.
''Hanım buyur, şu kahvede birer çay içelim. Dede de bizim misafirimiz olsun. Buyur dede.'' diye yürüdüm.
Gülseren yaşlı adamın basbayağı elinden tutup yürüdü. Kahveci benim sakin halimden şaşırmış, biraz da korkmuştu. Önümüz sıra koştu bize bir masa bulmak için. Bize bağıran adam şöyle bir durakladı. Onun yanından geçerken çok soğukkanlı duru bir sesle sordu.
''Ne istersiniz bu koca gaziden?''
Adam şöyle bir toparlandı. Benim kim olduğumu kestirmeye çalıştı. Çıkaramayınca efendim karşılığını verdi.
''Bu bayram dayı buraya her gelen konuğa bizi şikayet eder. Burada kavga çıkmışsa birkaç kendini bilmez. Sevgili atamızın adına kurşun sıkmışsa bizim ne suçumuz olabilir?''
Öyle ya haklısın deyip geçtim. İçimden de mürahi iki yüzlü herif sözleri geçti ama yuttum. Yaşlı adam, ben, Gülseren dipteki dut ağacının altına oturduk. Çayları kahveci hemen koşturdu. Ona bir göz daha vermek için iyice yukarıdan attım.
Kahveci başı yarın öbür gün buraya teftiş gelecek. Şu Atatürk'ün yerini tertemiz görmeli.
Yüksek sesle söylediğim bu sözlere bütün masalardan kulak kabarttılar. Rugan çizmeli bayın üç arkadaşı ile oturduğu masa taş kesildi. Kahveci olağanüstü bir telaşla bize hizmet etmeye çalışıyordu.
Baş üstüne efendim, yarın sabah orasını tertemiz ederim karşılığını verdi.
Çaylarımızı içip bitirdik. Bayram dayının hal ve hatırını, çoluk çocuğunu, torunlarını sorduk konuştuk. Sonra seccadeyi sepete aldım doğruldum. Gülseren de termosu kucakladı. Yaşlı adam herkesin duyabileceği bir sesle ''Buyur bayram dayı, seni bizim arabayla aşağıdaki köyüne bırakalım.'' Beyaz sakalını sıvazlayıp sevinçle arkamıza düştü. Kahveci koştu, verdiğim paranın üstünü getirdi. Elimizden seccadeyi sepeti termosu alıp arabaya dek taşımak istedi. Büyük bir jestle engel oldum. Kahvenin merdivenlerinden ineceğimiz sıra rugan çizmeliyle arkadaşları dayanamadılar. Akıllarınca bayram dayıya takıldılar.
''Koca sakallı İsmet Paşacı seni!''
Sesimi çıkarmadım ama bayram dayı karşılığı yapıştırdı.
''Ben ne particiyim ne de İsmet Paşacı. Ben Mustafa Kemal Paşacıyım, anladınız mı?''
Gevrek gevrek güldüler. Biraz uzaklaşınca Gülseren söylendi.
''Bayram dayıyı alıp köyüne bırakmamız iyi oldu. Hırpalayacaklardı sözleriyle.''
Yaşlı beyaz sakallı adam gülümsedi.
''Gördün kızım, cevaplarını aldılar. Beni korkutamazlar.''
Ortalık kararmaya başlamıştı. Arabaya bindiğimizde 3 kilometre aşağıdaki köyüne bıraktık bayram dayıyı. Yeniden yola koyulduğumuzda Gülseren merakla sordu.
''Şu teftiş işini nasıl yaptıracaksın Emre?''
''Hangi teftiş işini?''
''Canım, bel kahvenin temizliği işini.''
''Pek yukarıdan attım gibi geliyor sana ama bu iş çok kolay. Yarın kulüpte valinin özel kalem müdürüne bir çift söz edeceğim. Öbür gün bir trafik arabası bel kahveye gidecek. Yönetim işlerinde ne bu particilik yahu diye bir de nutuk atarım müdür beye.''
''Yakamazsak cızlatırız ha.'' diye Gülseren gülmeye başladı.
5. Kısım. Emekli albay Nazif Tınaztepe oturduğu koltuğu biraz duvara doğru çevirmiş, sırtını bize yan dönmüştü. Sol yakasındaki masanın üstünde sol elinin eksik üç parmağına karşın alışkın eylemlerle söküp birkaç parçaya ayırdığı tabancasının mermileri vardı. Akşam yemeğini yerken radyonun verdiği haberleri dinlemiştik. Harbiye toptan Ankara'dan ortalık yerinde bir gösteri yürüyüşü yapmıştı.
Yıldız ablam sakin sakin yemeğini yiyen enişteme, ''Aman Allah'ım Sabri, neler oluyor Ankara'da?'' diye bağırmış. Yarbay tezen de sadece gülümsemiş. Olacak böyle şeyler Yıldız. Telaşlanacak ne var bunda karşılığını vermişti.
Albay damadına dikkatli dikkatli bakmış, sonra da tok bir sesle sormuştu. ''Bu bir parola mı yarbay?''
''Olabilir albayım.''
Yakındır öyleyse diye babam gülümsemiş, biz de annem babam birbirimizin yüzüne bakmış kalmıştık. Yemekten kalkınca albay ellerini yıkadı, gitti dolaptan tabancasını getirdi. İşte böylece koltuğu duvara çevirip tabancayı sökmeye başladı. Anneme de hanım şu senin dikiş makinesinin yağını getirir misin dedi. Annem küçük yağdanlığı masanın üzerine koyarken sordu.
Hayrola Nazif? Albay Nazif Tınaztepe nedense birdenbire çok ciddi bir hal almıştı ya, yine de anneme şaka yollu eski dille karşılık verdi.
Hediye hanım, vaziyeti kesbi vahamet eyledi. Hini hacetle elimizin altında bulunsun şu tabanca. Çoktandır da bakım görmedi.
Annem gülmeye başladı. Şimdi sen de kendini 20 yaşında harbiyeli mi sayıyorsun?
Ne sandın ya? Babamın bu karşılığına hepimiz güldük. Onun bize aldırdığı yoktu. Dikkatle tabancasını temizliyordu.
Günlerden beri evin içinde belli etmemeye çalıştığı bir telaşla dolaşan, eve girip çıkan, bazı geceler eve hiç gelmeyen eniştem, bu gece nedense terliklerini ayağına geçirmiş, tül perdesi çekik açık penceresinin önündeki koltuğa yerleşmiş, gazeteleri karıştırıyor, bir yandan da bizimle birlikte gülüp bizi izliyordu.
Yine günlerden beri annemi, ablamı yeni göreve başladık. Çok çalışmak gerek. Bir türlü de çıkıp şöyle bir uygun eve bakamadık. Neyse ki birkaç haftaya dek işler tavsayacak diye oyalıyordu.
Babam tabancasını temizlemeye başlayınca eniştemin eylemlerine bir anlam vermiş olacak ki Yıldız ablam çok heyecanlandı. Ama heyecanını belli etmemek için örgüsünü alıp sedire çöktü. Kaşları çatılmış, parmakları şişlerin arasında hızla oynuyordu.
Annem mutfağa geçti. Yarbay bu kez yerinden kalktı. Telefonun bulunduğu masanın yanındaki koltuğa oturdu. Cebinden bir not defteri çıkardı.
Bakalım beni arayan arkadaşlar olur belki. Bu harbiyenin yürüyüşü çok önemli diye söylendi. Babam sordu.
Sabri, harbiyenin tarihinde başkaca böyle bir gün var mı? Hani bugünkü 21 Mayıs 1960 Cumartesi gününe benzer tarihsel bir gün.
Yarbay şöyle bir düşündü.
31 Mart olayını izleyen günlere benzetebiliriz.
Doğru, doğru ya. O hareket ordusunun İstanbul'a girdikten sonra yapılan temizlikle ilgiliydi.
Haklısınız. Onların bu konuşmasına baktım kaldım. Eniştem telefonun yanına otururken masanın üstüne bıraktığı gazeteleri karıştırıyordu. Bugün Uğur'da sıkı bir çalışma yapmıştık kulüpte. Tenisten son günlerin olaylarının acısını çıkarıyordum. Oldukça yorgundum. Kendi kendime bugünkü gazetelerin görüntüsü yarınkilerin yanında çok sönük kalacak diye düşünüyordum. Gazetelere dalmıştım. Babam teğmen diye seslendi, doğruldum. Buyurun albayım. Sen hiç eline tabanca aldın mı?
Ne demek, yedek subay okulunda ağır makineliye dek silah kullandık, mermi yaktık, el bombaları attık, piyade tüfeğiyle atışlar yaptık. Alaydaki takım komutanlığımda da nöbetlerde belimde tabancayla gezerdim.
Allah bilir tabancanın emniyetini hiç açmamışsındır.
Gerekmedi.
Bizim böyle konuşmamıza eniştem kıs kıs gülmeye başladı, babam ona döndü.
Ya Sabri, bizim gibi asker bir aileden nasıl olur da böyle bir muhallebici çıkar?
Eniştem bu kez kahkahayı bastı, ablam söze karıştı.
Ben de asker kızı, asker karısıyım babacığım ama yine de içimde silahı şeytan doldurur diye bir korku vardır.
Babam başını salladı, kızmış göründü. Asker silahını kendisi doldurur, kendisi boşaltır, ateşler. Bu işi hiçbir vakit şeytana bırakmaz. Askerler silahları kullanmak için uzun uzun eğitim görürler.
Allah Allah yahu! Memleket barut fıçısına döndü. Bunlar hala silahı şeytan doldurur diye bana maval okuyorlar. Silahı şu sıra benim yaptığım gibi asker dolduruyor.
Ben de asıl bundan korkuyorum ya babacığım diye Yıldız aşağıdan aldı. Geçen pazar hani şu Adnan Menderes'in İzmir çıkartması denilen Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge Sabri beline tabancasını takıp da gitti. Hem de sivil olarak.
Baktım eniştem bu sözleri duymazdan geldi. Not defterini karıştırıyor göründü. Babam bu kez gerçekten kızdı. Kendisini tutarak şaka etti. Asker adam elbette tabancalı, silahlı gezecek. Siz elinizin hamuruyla erkek işine karışmayın. Hani benim kahvem? Annen mutfağa girince unuttu, o da yaşlandı. Bak Sabri de Emre de içer elbette. Eniştem yine kıs kıs gülmeye başladı. Babam ona döndü. Ciddi ciddi başıyla mutfağa koşan Yıldız'ı işaret ederek ''Nasıl albaylık otoritem damat?'' diye sordu. Yarbay da kahkahasını güç tutarak ''Ne de olsa eski toprak başka oluyor. Zehir gibisiniz albayım.'' karşılığını verdi. Babam ''Bu gece daha da formumdayım.'' diye söylendi.
30. Ayrımın Sonu Sayfa 344